Ayrım 9.
Adriana'nın İpliği. Bir okulu ve yıllar önce orada yaşamış şairin birine adanmış, bir de müzesi olan biraz daha büyükçe bir köye, birkaç kilometre uzaklıktaki küçük bir köyde doğuyorum. Babam neredeyse 70 yaşında. Annem ise 25 yaşında. Babamın halı sattığı zamanlarda tanışmışlar. Babam Rusya'ya kadar bütün ülkelere gitmiş. Ama onunla karşılaşınca her şeyden vazgeçmeye karar vermiş. Annem onun kızı olacak yaşta. Fakat sanki daha çok annesiymiş gibi davranır. Hatta uykuya dalmasına bile yardım eder. Hatta daha 17 yaşındayken. İkinci Dünya Savaşı'nın en uzun ve kanlı çarpışmalarından birinin yapıldığı Stalingrad'da Almanlarla savaşa gönderildiğinden beri doğru dürüst yapmadığı şeyi yapmasına, yani uykuya dalmasına bile yardımcı olur. Savaşa katılan 3000 erkekten yalnızca 3 tanesi kurtulmuş. İşin tuhafı, Mikail neredeyse tümüyle şimdiki zamandan bahsediyor. Doğdum değil, doğuyorum diyor. Sanki her şey şimdi ve burada oluyormuş gibi. Stalingrad'da babam ve en iyi arkadaşı petrol aramaya gittikleri yerden dönerken iki ateş arasında kalırlar. Bir bombanın açtığı çukura saklanırlar. Ve çamur içinde, kar altında 2 gün geçirirler. Yiyecek yok, ısınmalarını sağlayacak bir şey yoktur. Hemen yakınlarındaki bir binada diğer Rusların konuştuklarını duyuyorlar. Onlara ulaşmayı denemek zorunda olduklarını biliyorlar. Fakat silahlar hiç durmuyor. Kan kokusu havayı sarmış. Yerlerde yatan yaralılar gece gündüz imdat diye çığlık atıyor. Birden bir sessizlik çöker. Babamın arkadaşı Almanların geri çekildiğini düşünerek ayağa kalkar. Babam bacaklarına yapışır. Yat aşağı diye bağırır. Ama çok geç. Bir kurşun arkadaşının kafasını delip geçer. 2 gün daha geçer. Babam arkadaşının cesediyle birlikte yalnız. Sürekli yat aşağı diye bağırmaktan kendini alamaz. Sonunda biri onu kurtarır ve yakındaki barakaya götürür. Burada da hiç yiyecek yok. Sadece cephane ve sigara vardır. Tütün yerler. Bir hafta sonra yanlarında ölen donmuş arkadaşlarının çiğ etlerini yemeye başlarlar. Sonra 3. çatışma başlar. Ve onlardan biraz daha uzakta silahlar patlar. Sağ kalanlar kurtarılır, yaralılara yardım edilir. Ve sonra hemen ön cepheye gönderilirler. Stalingrad düşmemelidir. Rusya'nın geleceği buna bağlıdır. 4 ay süren şiddetli çatışmalardan, yamyamlıktan, sert ayaz yüzünden donan kol ve bacakların kesilmesinden sonra Almanlar en sonunda teslim olurlar. Bu aynı zamanda Hitler'in ve onun arı ırk hayalinin sonunun da başlangıcı olur. Babam Stalingrad'dan neredeyse 1000 kilometre uzaklıktaki köyüne yürüyerek döner. Şimdi onun için uyumak neredeyse imkansız. Ve uykuya dalabildiği her gece ölümden kurtarılabileceği arkadaşını rüyasında görür. 2 yıl sonra savaş biter. Babama bir madalya verirler ama iş bulamaz. Anma törenlerinde yerini alır fakat neredeyse yiyecek tek lokması yoktur. Stalingrad'ın kahramanlarından biri kabul edilir. Ama ara sıra çalıştığı işlerden kazandığı birkaç kuruşla yaşamaya çalışır. En sonunda birisi ona halı satma işini teklif eder. Uykusuzluk çektiği için geceleri seyahat etmeyi tercih eder. Kaçakçılarla tanışır, onların güvenini kazanır ve biraz para kazanmaya başlar. Komünist rejimin hükümeti tarafından yakalanır. Suçlularla dostluk kurmakla suçlarlar onu. Ve bir sabah kahramanı olmasına karşın hain olarak damgalanıp 10 yıl Sibirya'da yaşar. Oradan da sonunda kurtulduğunda artık yaşlı bir adamdır ve bir tek halılardan anlar. Eski ilişkilerini yeniden kurmayı başarır. Birisi ona satması için birkaç halı verir. Ama kimse satın almak istemez bu halıları. Zor günler geçiliyordur çünkü. Daha uzaklara gitmeye karar verir bu sefer. yol boyunca dilenir ve Kazakistan'a varır. Yaşlı ve yalnızdır. Ama yiyecek bulabilmek için çalışması gerekir. Tek tük işler yaparak günler geçirir. Ve geceleri sadece sürekli bölünen bir uyku ve yat aşağı diye bağıran kendi ağlamaklı sesine uyanır. İşin tuhafı, tüm bu yaşadıklarına, açlığa, kötü beslenmeye, yaşadığı hüsranlara, fiziksel yıpranmalara, sağdan soldan aşırarak içtiği onca sigaraya karşın hala demir gibidir. Küçük bir köyde genç bir kadınla tanışır. Kız ailesiyle yaşamaktadır. Babamı evine götürür. Çünkü o bölgede konukseverlik en önemli şeylerden biridir. Babamı oturma odasında yatırırlar. Ama onun çığlıklarına uyanırlar. Kız babamın yanına gider. Bir dua okur, başını okşar. Çok uzun süreden beri ilk kez babam huzurlu bir uyku çeker. Ertesi gün kız diyor ki, kendisi küçük bir kızken çok yaşlı bir adamın ona bir çocuk vereceğini hayal etmiş. Yıllarca beklemiş, bir sürü isteyeni olmuş. Ama hiçbiri onun beklediği değilmiş. Annesiyle babası iyice endişelenmeye başlamış. Çünkü biricik kızlarının bir kız kurusu olduğunu, toplum tarafından dışlandığını görmek istemiyorlarmış. Kız, babama onunla evlenip evlenmeyeceğini sorar. Babam şaşırıp kalır. Hem sonra kız babamın neredeyse torunu olacak yaştadır. Ve bu nedenle babam hiçbir şey söylemez. Gün batımında küçük oturma odasında genç kız babama uyurken başını okşayıp okşamayacağını sorar. Babam bir gece daha huzurla uykuya dalar. Bir sonraki gün evlilik konusu yeniden gündeme gelir. Bu defa kızın anne babası da yanlarında. Onlar da sanki bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorlar. Ne olursa olsun, kızlarının bir kocasının olmasını ve aile için bir utanç kaynağı olmaktan kurtulmasını istiyorlar. Çok uzaklardan gelen ve aslında zengin bir halı tüccarı olan lüks ve rahat bir yaşam sürmekten bıkıp macera aramak için her şeyden vazgeçen yaşlı bir adam hakkında bir hikaye uyduruyorlar. İnsanlar bu öyküden etkileniyor. Cömert bir drahoma, büyük banka hesapları hayal ediyorlar. Ve herkes annemin onu bu kasabanın ötesinde bir yere götürecek birini en sonunda bulduğu için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyor. Babam bu hikayeleri biraz merakla, şaşkınlıkla dinler. Yalnız geçirdiği, seyahat ettiği, acı çektiği, kendi ailesini asla yeniden bulamadığı onca yılı düşünür. Ve işte şimdi, yaşamında ilk kez kendi evi olabileceğini aklından geçirir. Genç kızın teklifini kabul eder. Geçmişiyle ilgili yalanlara ortak olur. Ve Müslüman geleneklerine uygun biçimde evlenirler. 2 ay sonra karısı bana hamile kalır. 7 yaşıma kadar babamla yaşıyorum. Babam güzel uyuyor. Tarlada çalışıyor, ava gidiyor. Ve diğer köylülerle parası ve arızaları hakkında sohbet ediyor. Ve anneme hayatında başına gelen en iyi şey bir tek oymuşçasına bakıyor. Ben zengin bir adamın oğlu olduğuna inanarak büyüyorum. Ama bir gece yanan ateşin yanında bana geçmişini ve annemle neden evlendiğini anlatıyor. Fakat bundan kimseye bahsetmemem için bana yalvarıyor. Bir süre sonra öleceğini söylüyor bana ve 4 ay sonra da ölüyor. Son nefesini annemin kollarında verirken gülümsüyor. Sanki bir an bile hüznü tatmamış bir adam gibi. Mutlu ölüyor. Mikail, ısının -35 dereceye kadar düştüğü Stalingrad kadar soğuk olmasa da hikayesini çok soğuk bir bahar gecesi anlatıyor. Üstün körü yakılan bir ateşin etrafında ısınmaya çalışan bir takım dilencilerle birlikte oturuyoruz. Oraya Mikail'in verdiğim sözü tutmamı isteyen ikinci telefonundan sonra gittim. Konuşmamız sırasında bir kez bile daireme bıraktığı zarftan söz etmedi. Sanki en sonunda benim işaretleri izlemeye karar verdiğimi ve zamanı gelince olacakların olmasına izin verdiğimi ve böylelikle kendimi zahirin gücünden kurtarmış olacağımı anlamış gibiydi. Benimle Paris'in en tehlikeli bölgelerinden birinde buluşmak istediğini söylediğinde ilk önce korktum. Normal olarak çok meşgul olduğumu söylemeli ve bazı önemli konulardan rahatlıkla söz edebileceğimiz hoş bir barda buluşmanın daha iyi olacağına onu ikna etmeye çalışmalıydım. Artık ne yapmam gerektiğini bildiğim halde herkesin içinde bir kez daha sarı nöbeti geçirmesi olasılığından hala korkuyordum. Ama bu bile ortopedik bir boyunlukla kendimi koruma şansım yokken saldırıya uğrayıp soyulma riskini almaktan daha kabul edilebilir bir durumdu. Mikail ısrar etti. Dilencilerle görüşmeliydim. Onlar kendisinin yaşamın bir parçasıydı. Aynı zamanda Esther'in yaşamının da bir parçası. Hastanedeyken yaşamımda yanlış olan bir şeylerin olduğunu ve çok acil bir değişim gerektiğini anlamıştım. Bu değişime en iyi nasıl ulaşılabilir? Tümüyle farklı bir şey yaparak. Örneğin, tehlikeli yerlere gidip toplum tarafından reddedilen insanlarla görüşerek. Canavarın birini öldürmek üzere bir labirente giren Yunanlı kahraman Tesus hakkında anlatılan bir hikaye vardır. Sevgilisi Adrian ona bir ipin ucunu verir. Böylece yol boyu ipi serbest bırakacak ve geri dönerken yolunu bulabilecektir. Bu insanlarla oturup Mikail'in hikayesini dinlerken çok uzun süredir buna benzer bir şey yaşamamışım gibi geldi bana. Bilinmeyenin serüvenin tadını. Kim bilir, belki de Adrian'ın ipinin diğer ucu beni tam da asla gitmeyeceğim bir yerde bekliyor. Ya da yalnızca yaşamımı ve hikayemi değiştirmek için muazzam bir güç harcamam gerektiği konusunda kendimi inandırdığımda ona ulaşacağım. Mikail hikayesini anlatmayı sürdürdü ve anlattıklarını orada bulunan herkesin dinlediğini gördüm. Hoş, sıcak lokantaların zarif masalarında bile böylesine doyurucu bir ortamla her zaman karşılaşmayız. Her gün okulumun bulunduğu köye kadar yaklaşık bir saat yürümem gerekiyor. Su taşıyan kadınlar, sonsuz bozkırlar, uzun konvoylar halinde yanımdan geçen Rus askerlerini taşıyan araçlar, çok büyük bir ülkeyi, Çin'i sakladığı söylenen karla kaplı dağlar. Her gün yürüyerek gittiğim bu köyde, şairin birisi adına yapılmış bir müze, bir cami, bir okul ve 3 ya da 4 cadde var. Bir hayalin, bir idealin varlığı öğretiliyor bize. Komünizmin zaferi ve tüm insanlar arasında eşitliği sağlamak için savaşmalıyız. Ben bu rüyaya inanmıyorum. Çünkü bu acınacak kadar yoksul kasabada bile belirgin farklılıklar var. Diğerlerinin çok üstünde olan parti temsilcileri ara sıra büyük şehir Almaty'ye gidiyor ve egzotik yiyecekler, çocuklarına aldıkları hediyeler, pahalı giyeceklerle dolu paketler taşıyarak geri dönüyorlar. Bir gün eve giderken yolda sert bir rüzgarın estiğini hissediyorum. Etrafımda ışıklar görüyorum. Ve birkaç saniye bilincimi kaybediyorum. Kendime geldiğimde ise yerde oturuyorum. Ve oldukça beyaz, küçük bir kız, mavi kemerli beyaz bir elbise giymiş. Üstümde havada süzülüyor. Gülümsüyor ama hiçbir şey söylemiyor. Sonra ortadan kayboluyor. Hemen eve koşuyorum. Anneme yaptığı işi bıraktırıyor ve gördüklerimi anlatıyorum. Annem önce korkuyor ve ona söylediklerimi asla tekrar etmememi istiyor benden. Bunun sadece bir sanrı olduğunu bana anlatmaya, 8 yaşında bir oğlan çocuğuna böylesi karışık bir kavram nasıl anlatılabilirse artık anlatmaya çalışıyor. Kızı gerçekten gördüğümü söylüyorum ona. Her detayını anlatabilecek kadar gördüm onu. Hiç korkmadığımı ve eve bir an önce geldiğimi, çünkü annemin olanlardan haberinin olmasını istediğimi de ekliyorum. Ertesi gün okuldan dönerken kızı arıyorum ama orada yok. Bütün bir hafta boyunca hiçbir şey olmuyor. Ve annemin belki de haklı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Sadece uykuya daldım. Ve tüm bunlar bir rüyaydı. Sonra, bu defa sabahın erken bir saatinde okula giderken, yine o havada süzülen ve beyaz bir hilalle sarmalanmış kızı görüyorum. Ne yere düşüyorum, ne de parlayan ışıklar görüyorum. Bir süre öylece duruyoruz, birbirimize bakarak. O gülümsüyor ve ben de gülümseyerek karşılık veriyorum. Adını soruyorum ama cevap alamıyorum. Okulda sınıf arkadaşlarıma hiç havada süzülen bir kız görmüşler mi diye soruyorum. Hepsi bana gülüyor. Ders sırasında okul müdürünün odasına çağrılıyorum. Zihinsel bir sorun yaşıyor olmam gerektiğini söylüyor. Hayal gücü diye bir şey yoktur. Tek gerçek olan etrafımızda gördüğümüzdür. Din sadece insanları aldatmak için icat edilmiştir. Şehirdeki camiyi soruyorum. Oraya yalnızca yaşlı ve batıl inançları olanların gittiklerini söylüyor. Cahil, aylak insanlar, sosyalist dünyayı yeniden inşa etmek için gerekli olan enerjiden yoksun olanlar. Daha sonra bir tehdit savuruyor. Eğer bu küçük kız masalını tekrarlayacak olursam okuldan atılacağım. Dehşet içinde anneme bir şey söylememesi için yalvarıyorum. Ve sınıf arkadaşlarıma her şeyi uydurduğumu söylemem şartıyla kabul ediyor. O sözünü tutuyor, ben de benimkini. Zaten arkadaşlarım da çok ilginç ilgilenmiyor bununla. Kızı gördüğüm yeri göstermemi bile istemiyorlar benden. Bununla birlikte o bir sonraki ay boyunca bana görünmeye devam ediyor. Bazen önce bayılıyorum. Bazen de bir şey olmuyor. Hiç konuşmuyoruz. Onun kalmak istediği sürece öylece yan yana duruyoruz. Annem giderek endişelenmeye başlıyor. Çünkü eve hep farklı zamanlarda geliyorum. Bir gece beni okuldan eve gelinceye kadar neler olduğunu anlatmam için zorluyor. Yine küçük kızı anlatıyorum ona. Bu defa beni şaşırtarak azarlamak yerine oraya benimle birlikte geleceğini söylüyor. Ertesi gün erkenden uyanıyoruz ve oraya gittiğimizde kız ortaya çıkıyor. Ama annem kızı göremiyor. Annem kıza babamla ilgili bir şey sormamı istiyor benden. Soruyu anlamıyorum ama istediğini yapıyorum. Ve işte o zaman ilk defa o sesi duyuyorum. Kız dudaklarını oynatmıyor. Ama benimle konuştuğunu biliyorum. Babamın iyi olduğunu ve yukarıdan bizi izlediğini söylüyor. Ve yeryüzünde çektiği acıların karşılığı olarak şimdi ödüllendirildiğini anlatıyor. Anneme sobayı hatırlatmamı istediğini söylüyor. Ben de yapıyorum. Ve annem ağlamaya başlıyor. Savaş sırasında yaşadığı onca sıkıntı arasında babamın en çok sevdiği şeyin sobanın yanında oturmak olduğunu anlatıyor. Küçük kız anneme bir daha bu yoldan geçtiğinde orada büyüyen küçük ağaca bir kumaş parçası ve dua asması gerektiğini anlatmamı istiyor benden. Bu hayaller tüm yıl boyunca devam ediyor. Annem olanları bazı yakın arkadaşlarına anlatıyor. Onlar da diğer arkadaşlarına. Ve bir süre sonra ağaç kumaş parçalarıyla doluyor. Her şey çok büyük bir gizlilik içinde yapılıyor. Kadınlar ölmüş sevdikleri hakkında sorular soruyorlar. Ben de gayipten gelen sesin verdiği cevapları dinliyor ve mesajları onlara iletiyorum. Genellikle sevdiklerinin iyi olduğunu duyuyorlar benden. Sadece iki defa küçük kız yanımdakilere gün doğarken yakındaki bir tepeye gitmelerini ve bu insanların ruhları için sözsüz bir dua okumalarını söylüyor. Görünüşe bakılırsa ben bazen kendimden geçiyorum. Yere düşüyor, akıl almaz biçimde anlaşılmaz şeyler söylüyor ama sonra da hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece bu durumun yaklaştığını biliyorum. Çevremde ılık bir rüzgarın estiğini hissediyorum ve ışık huzmeleri her yanımı sarıyor. Bir gün bir grubu küçük kızla görüşmeye götürürken polis tarafından engelleniyoruz. Kadınlar itiraz ediyor ve bağırıyor. Fakat onları aşamıyoruz. Polisler bana okula kadar eşlik ediyorlar. Okul müdürü, insanları isyana teşvik ettiğim ve hurafelere inananları yüreklendirdiğim için okuldan atıldığımı söylüyor. Okuldan dönerken küçük ağacın kesilmiş olduğunu ve ağaçta asılı kumaşların da yerlere saçıldığını görüyorum. Yalnız başıma oturup ağlıyorum. Çünkü bu geçirdiğim günler yaşamımın en güzel günleriydi. O anda kız yeniden ortaya çıkıyor. Üzülmememi söylüyor. Tüm bu olanların planın bir parçası olduğunu, hatta ağacın kesilmesinin bile planlanmış olduğunu ve hayatımın geri kalanında hep bana eşlik edeceğini, ne yapmam gerektiğini bana söyleyeceğini anlatıyor. Adını hiç söylemedi mi sana diye soruyor dilencilerden biri. Asla. Fakat bu önemli değil. Çünkü benimle konuştuğu zaman hep biliyordum. Kendi ölülerimizle ilgili bir şey öğrenebilir miyiz? Hayır. Bu sadece bir zamanlar olan bir şeydi. Şimdi görevim farklı. Hikayeme devam edebilir miyim? Kesinlikle diyorum. Fakat sadece bir şey sorabilir miyim? Fransa'nın güneybatısında Lourdes diye bir kent vardır. Uzun süre önce bir koyun çobanı senin anlattığına benzeyen küçük bir kız görmüştü. Hayır, yanlış biliyorsun diyor takma bacaklı yaşlı dilencilerden biri. Koyun çobanının adı Bernadette'ydi. Meryem Ana'yı görmüştü. Onun gördüğü şeyler hakkında kitap yazdım ve konuyu çok yakından araştırdım diyorum. Bu konuda 19. yüzyılın sonunda yayınlanmış her şeyi okudum. Bernadette'nin polise, kiliseye ve bilim adamlarına anlattıklarının birçoğuna ulaştım. Hiçbirinde bir kadın gördüğünden bahsetmiyor. Küçük kız olduğu konusunda ısrar ediyor. Aynı hikayeyi yaşamı boyunca tekrar etmiş ve mağaranın içine konan heykeli görünce de çok kızmış. Heykelin onun gördükleriyle hiç ilgisi olmadığını, çünkü gördüğünün bir kadın değil, küçük bir kız olduğunu söylemiş. Yine de kilise hikayeyi, görülenleri ve o yeri kendine mal etmiş ve görünen kişiyi de İsa'nın annesi olarak göstermiş ve gerçekte unutulmuş. Eğer bir yalan yeteri kadar tekrar edilirse sonunda herkes ona inanır. Tek fark, bu küçük kızın bir adı var. Neymiş diye soruyor Mikail. Ben saf kavramım diyor. Elbette bu Beatrice ya da Maria veya Isabella gibi bir isim değil. Kendisini bir durum, bir olay, bir olgu şeklinde tanımlıyor. Bazen bu, ben cinsiyetsiz doğdum şeklinde tercüme edilebilir. Şimdi lütfen hikayene devam et. O başlamadan önce sana bir şey sorabilir miyim? Diyor benim yaşlarımda olması gereken diğer bir dilenci. Bir kitap yazdığını söyledin. Kitabın adı neydi? Ben bir sürü kitap yazdım. Ve ona Bernadette ve görüşlerinin hikayesini anlattığım kitabın adını söylüyorum. Demek sen gazetecinin kocasısın, öyle mi? Sen Esther'in kocası mısın diye soruyor bir kadın dilenci. Gözleri kocaman açılmış, göz alıcılı renklerde giyinmiş, yeşil bir şapka ve mor bir mantosu var. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Neden buraya geri dönmedi diye soruyor bir başkası. Umarım ölmemiştir. Daima çok tehlikeli yerlere gidiyordu. Ona sürekli yapmaması gerektiğini söyledim. Bana verdiği şeye bak. Ve kan lekeli bir kumaş parçasını bana gösteriyor. Ölen askerin gömleğinden bir parça. Hayır, ölmedi diyorum. Fakat buraya sürekli geldiğini duymak beni şaşırttı. Neden? Farklı olduğumuz için mi? Hayır, beni yanlış anladın, sizi yargılamıyorum. Şaşırdım ve bunu yaptığını bilmek beni mutlu etti. Bununla birlikte soğuktan korunmamızı sağlayan içtiğimiz vodka hepimizi etkilemeye başlıyor. Şimdi komik olmaya başladın işte diyor günlerdir tıraş olmamış gibi görünen uzun saçlı iri yarı adam. Bu kadar kötü bir ortamda olduğunu düşünüyorsan neden gitmiyorsun? Ben de içiyorum ve bu bana cesaret veriyor. Sen de kimsin? Bu nasıl bir yaşam biçimi? Sağlıklısınız, çalışabilirsiniz. Ama onun yerine siz hiçbir şey yapmadan başıboş gezmeyi tercih ediyorsunuz. Biz dışarıda kalmayı tercih ediyoruz. Dışarıda çok hızlı yok olan bir dünya var. Dışarıda sürekli kaybetme korkusu yaşayan insanlar var. Sokakta her şey yolundaymış gibi yürüyen insanlar. Aslında her şey çok kötü. Gerçekten çok kötü olduğu halde. Sen de yalvarmaz mısın? Oturduğun dairenin kirasını ödemesi için patronundan sadaka istemez misin? Yaşamını boşa harcadığın için utanmıyor musun? Diye soruyor mor mantolu kadın. Yaşamımı boşa harcadığımı da kim söyledi? Ben ne yapmak istiyorsam tam da onu yapıyorum. İri yarı adam araya giriyor. Ve istediğin nedir? Dünyanın tepesinde yaşamak mı? Dağların, ovalardan çok daha iyi olduğunu kim söyledi sana? Bizim yaşamayı bilmediğimizi düşünüyorsun, öyle değil mi? Peki senin karın bizim yaşamdan tam olarak ne istediğimizi bildiğimizi anladı. Ne istiyoruz biliyor musun? Barış, özgürlük. Ve en son modaya uymak için bizi zorlamamalarını. Ne zaman istersek içiyoruz ve uykumuz geldiğinde uyuyoruz. Buradaki tek bir kişi bile köle olmayı seçmedi. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Sen ve senin gibi insanlar bir yığın gülünç ortakçı olduğumuzu düşünseler bile. Seslerimiz giderek daha saldırgan olmaya başlıyor. Mikail araya giriyor. Hikayemin geri kalanını dinlemek istiyor musunuz? Yoksa şimdi gidelim mi? Bizi eleştiriyor diyor takma bacaklı adam. Sanki tanrıymış gibi bizi yargılamaya gelmiş buraya. Biraz daha şikayetçi mırıltılar sürüyor. Birisi sırtıma vuruyor. Etraftakilere sigaramdan tutuyorum. Bir şişe vodka yeniden elime tutuşturuluyor. İnsanlar yavaş yavaş sakinleşiyor. Ve ben buradakilerin bana değil de onlara şu kanlı gömlek parçasından verdiği için Esther'i açıkça benden daha fazla tanıyor olmalarından dolayı hala şaşkın ve dehşet içindeyim. Mikail hikayesini anlatmayı sürdürüyor. Gidecek ve çalışacak bir yerim olmadığından ve atlara bakmak için henüz çok genç olmam nedeniyle ancak çoban olabiliyorum. İlk hafta koyunlardan biri ölüyor ve çok uzaklardan gelip anneme büyük bir zenginlik vaat ettikten sonra bize hiçbir şey bırakmadan giden bir adamın oğlu olduğum için benim lanetlenmiş olduğum hakkında etrafta dedikodu çıkıyor. Komünistler, onlara dinin sadece umutsuzlara yanlış ümitler vermenin bir yöntemi olduğunu söylemiş olabilirler. Yalnızca gerçek olanın var olduğuna ve gözlerimizle görmediğimiz şeylerin sadece insanın hayal gücünün ürünü olduğuna inandırılarak büyütülmüş olabilirler. Ama steplerin eski gelenekleri dokunulmadan kalmış ve ağızdan ağıza yeni nesillere aktarılmıştı. Şimdi ağaç kesilip yok edildiği için küçük kızı artık göremiyorum. Oysa gaipten gelen sesi hala duyabiliyorum. Sürüye göz kulak olabilmek için ondan yardım istiyorum ve o da bana sabırlı olmamı söylüyor. İleride daha zor zamanlar olacağını ama ben 22 yaşına gelmeden uzaklardan bir kadının geleceğini ve dünyayı görmem için beni alıp götüreceğini anlatıyor. Ayrıca yerine getirmem gereken bir görevim olduğunu ve bu görevin sevginin gerçek enerjisini tüm dünyaya yaymak olduğunu söylüyor. Koyunların sahibi giderek artan çılgın söylentiler nedeniyle kaygılanıyor. İşin tuhafı, söylentileri yayan ve yaşamımı altüst etmeye çalışan bu insanlar, geçtiğimiz yıl boyunca küçük kızın yardım ettiği insanlar. Bir gün koyunların sahibi yakındaki kasabada bulunan Komünist Parti'nin merkezine gitmeye karar veriyor. Burada benim ve annemin halk düşmanı olarak kabul edilmemiz gerektiğini öğreniyor. Hemen işten kovuluyorum. Bu hayatımızı çok da fazla etkilemiyor. Çünkü annem civardaki en büyük kentte bir şirket için nakış eki yapıyor. Ve oradakiler herkesin ve işçi sınıfının düşmanı olduğumuzu bilmiyorlar. Fabrika sahiplerinin tümü annemin gün doğumundan akşam karanlığına kadar nakış işlemeye devam etmesini istiyorlar. Bense artık yeryüzündeki tüm zamanlara sahibim ve böylece avcılarla bozkırları dolaşabiliyorum. Onlar benim hikayemi biliyor ve gizemli güçlerim olduğuna inanıyorlar. Çünkü ben ortalıktaysam daima tilki buluyorlar. Şairin adına yapılan müzade günlerimi geçiriyorum. Onun sahip oldukları hakkında düşünüyorum. Kitaplarını okuyorum. Onun dizelerini anlamak için gelen ziyaretçileri dinliyorum. Ara sıra ılık rüzgarın estiğini hissediyor, ışıkları görüyor ve yere düşüyorum. Ve o zaman gayipten gelen ses bana somut gerçeklerden bahsediyor. Bir dahaki kuraklığın ne zaman olacağını, hayvanlarımızı ne zaman hastalık tutacağını, tüccarların ne zaman geleceğini filan. Benim için hiç olmadığı kadar kaygılı ve telaşlı olan annem dışında hiç kimseye anlatmıyorum bunları. Bir gün annem bizim oraları ziyarete gelen bir doktoru görmeye götürüyor beni. Doktor hikayemi dikkatle dinleyip notlar aldıktan ve tuhaf bir aletle gözlerimin içine bakıp kalbimi dinleyip dizlerimi hafifçe vurduktan sonra bir tür sarı teşhisi koyuyor. Bulaşıcı olmadığını ve yaşım ilerledikçe nöbetlerin azalacağını söylüyor. Bunun bir hastalık olmadığını biliyorum. Ama annemin endişelerini gidermek için doktora inanmış gibi davranıyorum. Öğrenmek için çırpındığımı gören müze müdürü bana acıyor ve öğretmenim oluyor. Onunla birlikte coğrafya ve edebiyat ile gelecekte benim için yaşamsal önem taşıyacak bir şey daha öğreniyorum. İngilizce. Bir öğleden sonra gayipten gelen o ses bana müze müdürüne çok yakın zamanda önemli bir görev verileceğini söylememi istiyor. Ona bunu söylediğimde bütün duyabildiğim ürkek bir kahkaha ve sert bir yanıt oluyor. Bunun olmasına en ufak bir imkan yokmuş. Çünkü o hiçbir zaman bir parti üyesi olmadığı gibi dindar bir Müslümanmış. 15 yaşındayım. Bu konuşmadan 2 ay sonra bizim oralarda bir şeylerin değiştirmekte olduğunu hissediyorum. Her zaman küstah olan devlet memurları birden kibarlaşıyor ve bana okula gitmek isteyip istemediğimi soruyorlar. Rus askerleri büyük konvoylar halinde sınıra doğru ilerliyor. Bir akşamüstü ben bir zamanlar o şaire ait olan küçük ofiste çalışırken müze müdürü koşarak içeri girip korku ve utanmayla karışık bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Olabileceğini asla hayal bile etmediği bir şeyin, komünist rejimin çöküşünün şu anda ve inanılmaz bir hızla gerçekleştiğini anlatıyor. Önceki Sovyet cumhuriyetlerinin her biri birer bağımsız ülke oluyor. Almata'dan gelen haberlerin tümü yeni hükümetin kurulması ile ilgili ve müze müdürü de bulunduğumuz şehrin yönetimi için görevlendirilmiş. Keyifle bana sarılmak yerine bana bunun olacağını nasıl bildiğimi soruyor. Birilerinin bu konuda konuştuklarını mı duymuştum? Müze müdürü partiye üye olmadığı için gizli servis tarafından onu izlemek için mi görevlendirilmiştim? Ya da hepsinden kötüsü, yaşamının herhangi bir anında şeytanla bir anlaşma mı yapmıştım? Hikayemi bildiğini hatırlattım ona. Küçük kız, gayipten gelen ses, diğer insanların bilmediği şeyleri duymamı sağlayan nöbetler. O da bunun sadece hastalığımın bir parçası olduğunu söylüyor. Sadece bir peygamber vardır. O da Muhammed'dir. Ve söylenmesi gereken her şey çok daha önce söylenmiştir. Bu diye sürdürüyor, her türlü hileyi kullanarak. İnançları sağlam olmayanları aldatan ve insanları cezbedip onları gerçek dinden uzaklaştıran şeytanın etrafta olmadığı anlamına gelmez. İslamiyet, hayırsever olmamız gerektiğini söylediği için bana iş verdiğini, Fakat şimdi buna çok pişman olduğunu söylüyor. Belli ki ben ya gizli servislerden birinin maşası ya da şeytanın elçisiyim. Beni orada ve o anda kovuyor. Hayat daha önce de hiç kolay olmamıştı ve şimdi giderek daha da zorlaşıyor. Annemin çalıştığı ve bir zamanlar hükümete ait olan fabrika özelleşiyor ve yeni sahiplerinin oldukça değişik fikirleri var. Tüm işleyişi yeniden düzenliyorlar ve annem de işten çıkarılıyor. 2 ay sonra artık yaşamımızı sürdürecek hiçbir şeyimiz yok ve tüm yaşamımı geçirdiğim köyü terk ederek iş aramak için buralardan gitmekten başka çaremiz kalmıyor. Büyük annem ve dedem gitmeyi reddediyor. Doğup büyüdükleri topraklarda açlıktan ölmeyi tercih ediyorlar. Annem ve ben Almatı'ya gidiyoruz. Ve ben hayatımda ilk kez büyük bir kent görüyorum. Arabalar, dev binalar, neon ışıkları, yürüyen merdivenler. Hepsinden öte asansörler beni şaşkına çeviriyor. Annem bir dükkanda iş buluyor. Ve ben de motor tamircisi olmak üzere bir garajda çalışmaya başlıyorum. Kazandığımız paranın çoğu büyük anneme ve dedeme gönderiliyor. Ama bize de yiyecek almamızı ve benim daha önce hiç görmediğim şeyleri, filmler, lunaparklar ve futbol maçları görmeme yetecek kadar para kalıyor. Şehre taşındığımız zaman nöbetlerim kayboluyor. Gayipten gelen ses ve küçük kızın hayali de. Böylesi daha iyi diye karar veriyorum. Almatı'dan çok etkileniyorum. Ve 8 yaşımdan beri bana eşlik eden görünmez bir arkadaşı özlemeyi düşünemeyecek kadar hayatımı kazanmakla meşgulüm. Bu dünyada birisi olabilmek için gereken şeyin biraz zeka olduğunu anlıyorum. Sonra bir pazar gecesi küçük dairemizin pislik içinde küçük bir ara sokağa bakan tek penceresinde oturuyorum. Çok endişeliyim. Çünkü bir gün önce arabanın birini garajın içinde manevra yaparken çarptım. Ve işten kovulacağım diye korkmaktan bütün gün bir şey yemedim. Birden ovalık rüzgarı hissediyor ve ışıkları görüyorum. Annemin anlattığına göre yere düşmüşüm. Tuhaf bir dille konuşmuşum. Ve bu defa her zamankinden daha uzun süre kendimden geçmişim. Gayipten gelen sesin o zaman bana görevimi hatırlattığını anımsıyorum. Kendime geldiğimde küçük kızın varlığını yeniden hissedebiliyorum. Ve onu görmediğim halde onunla konuşabiliyorum. Ev değiştirmek aynı zamanda dünya değiştirmek anlamına da gelir. Ve ben artık bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Yine de küçük kıza görevimin ne olduğunu soruyorum. Gayipten gelen ses, bunun tüm insanlar tarafından paylaşılan görev olduğunu söylüyor. Dünyayı eksiksiz bir sevginin enerjisiyle doldurmak. Tam o anda beni gerçekten endişelendiren bir şeyi soruyorum. Çarptığım araba ve arabanın sahibinin tepkisi. Üzülmememi, sadece doğruyu söylememi ve onu da anlayışla karşılayacağını söylüyor. O garajda 5 yıl daha çalışıyorum. Arkadaşlar ediniyorum. İlk flörtlerimi yaşıyorum. Sokak kavgalarına karışıyorum. Kısaca tamamen normal bir ergenlik çağı geçiriyorum. Birkaç defa nöbet geliyor. İlk önceleri arkadaşlarım şaşırıyorlar. Ama sonra büyük güçlere sahip olmakla ilgili bir hikaye uyduruyorum. Ve böylece onların saygısını kazanıyorum. Benden yardım istiyorlar. Kız arkadaşlarıyla ya da aileleriyle sorun yaşadıklarında bana danışıyorlar. Fakat bunlar için asla gayipten gelen sese başvurmuyorum. Yıllar önce o ağacın kesildiğini görmenin bana yaşattığı sarsıcı deneyim, birisine yardım elini uzattığında karşılığında sadece nankörlük göreceğini anlamamı sağlamıştı. Arkadaşlarım daha fazla üstelerse, onlara gizli bir topluluk üyesi olduğumu söylüyorum. Kazakistan'da 10 yıl süren dinsel baskıdan sonra, gizemcilik ve batıl inançlar Almatı'da şimdi çok moda oldu. Büyük güçlere sahip olduğu söylenen insanlar, Hindistan ve Çin'den gelen öğretmenler ve gurular hakkında kitaplar yayınlanıyor. Her yerde kişisel gelişim kursları var. Ben de bir kısmına katılıyorum ama öğrenecek bir şey olmadığını anlıyorum. Tek güvendiğim şey gaipten gelen o ses. Fakat onun söylediklerine dikkat edemeyecek kadar meşgulüm.